Kitabın adı Kanba, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya. 43. ayrım, sayfa 378. Bölüm 45. McCrep, Playa Grand köyünde her evi ve karavanı kontrol ederek dolaştı. Arabanın tüm camlarını açmıştı, onları bulma ihtimali olan yerlerde duruyor, motoru kapatıp etrafı dinliyordu. Evlerin çoğunda onları dış dünyaya bağlayacak telefon veya anten görünmüyordu. McCrep, bunun orada yaşayan insanların tercih olduğunu düşündü. Dünyanın geri kalanıyla bağlantısını kesmek isteyen insanlar olabilirlerdi. Bu da Crimmins'in burayı seçme nedenlerinden biriydi. İnsanlar iki defa evlerinden çıkarak ne yaptığını sordular. Onlara fotoğrafları gösterdi ama olumsuz cevaplar aldı. Rahatsız ettiği için özür dileyip aramaya devam etti. Güneş batarken yavaş yavaş umudunu yitirmeye başlamıştı. Gün ışığı olmadan onları araması daha da zorlaşacaktı. Ya her evin kapısını çalacak ya da gün doğana kadar bekleyecekti. Bu da Graciela ve Raymond'un geceyi yiyeceksiz, ışıksız, ısınamadan, yalnız ve korku içinde belki de bir yerde kapatılmış olarak geçirmeleri anlamına geliyordu. Hızını arttırdı. Karavan parkını çabucak gözden geçirdi. Sadece bir kez durup yaşlı bir kadına fotoğrafları gösterdi. Kadından da istediği cevabı alamadı. Gün battıktan, gökyüzü karardıktan sonra dar bir yola girdi. Çitle çevrilmiş yerin kapısında İngilizce ve İspanyolca "Girmek yasaktır" tabelası asılmıştı. McCrep bir süre kapıyı inceledi, sıkıca kapatılmış olduğunu fark etti. Arabadan indi, telle tutturulmuş kapıyı açtı. Yolun sonunda bir karavan görünüyordu. Düz çatıdaki çanak anteni gördüğünde göğsünde bir hareketlenme hissetti. Yakınlaştıkça burada yaşayan kişinin sahip olması gereken arabanın park yerinde olmadığını fark etti. Çitin üzerinde sanki atış talimi için oraya dizilmiş gibi duran boş şişeler ve kutular vardı. Cherokee'nin tekerleklerinin çıkarttığı ses oraya sessizce yaklaşmasını engelliyordu. Bu ses ayrıca McCrep'in de etrafını duymasını engelliyordu. Arabayı park yerine park etti ve motoru kapattı. Etrafı dinledi. Sadece iki saniye sonra sessizlik karavanın içinden gelen telefon sesiyle bozuldu. McCrep nefesini tuttu. Emin olana kadar defalarca çalan telefonu dinledi. Derin bir nefes aldı, kalbi çarptı. Onları bulmuştu. Karavanın kapısına yaklaştı. Telefon çalmaya devam ediyordu. McCrep motoru kapattığından beri belki 10 defa çalmıştı. Kendisi içeri girip telefona cevap verene ya da BMX istasyonundan birisi gidip o telefonu kullanana kadar da çalmaya devam edeceğini biliyordu. Kapıyı denedi, kilitli olduğunu gördü. Crimmins'in pantolonun cebinden aldığı anahtarları denedi, en sonunda kapıyı açtı. Sessiz ve ılık karavana girdi. Oturma odasına benzer yerde etrafına bakındı. Bilgisayar ekranından sızan ışık dışında oda karanlıktı. McCrep bir elektrik düğmesi aradı, ışığı açtı, oda aydınlandı. Los Angeles'ta bulduğu depoya çok benzer bir yerdi. İçeride bir sürü bilgisayar ve başka malzemeler vardı. Dinlenmek için düzenlenmiş küçük bir bölüm de vardı. Bunların hiçbirisi McCrep için önemli değildi, umursamıyordu. Buraya iki nedenle gelmişti. Karavana girdi ve seslendi. Graciela, Raymond. Cevap gelmedi. Crimmins'in söylediklerini düşündü, onların kara bir delikte olduğundan bahsetmişti. Döndü, kapıdan dışarı baktı, boş araziyi gözleriyle taradı. Barakayı gördü, oraya yöneldi. Avucunun içine asma kilit takılmış kapıya vurmaya başladı. Ses içeride yankılanıyordu ama cevap gelmedi. Cebindeki anahtarlardan en küçüğüyle kilidi açtı. Kapıyı açıp karanlığın içine daldı. Baraka boştu. McCrep içinden bir şeyin koptuğunu hissetti. Arkasını döndü. Graciela ve Raymond'u karanlıkta birbirine sarılmış şekilde düşünerek kapıdan dışarı çıktı. O anda onu gördü. Yolun girişinde bir aracın tekerlek izleri vardı. Yoldan ilerideki küçük tepenin dibine doğru bir patika uzanıyordu. Muhakkak önce orada hiçbir şey olmadığını düşünmüştü ama birileri oradaki bir tümseye patika oluşturacak kadar çok gidip gelmişti. Patikaya doğru ilerlerken heyecanlıydı. Yaklaştıkça daha önce fark etmediği yassı beton bir yapıyla karşılaştı. Yaklaştıkça yavaşladı, ne bulduğunu merak ediyordu. Garip, yarım kalmış bir inşaat kalıntısına benziyordu. Yapının üzerinden yukarıya doğru borular uzanıyordu. Kapı olması gereken yere bir basamakla çıkılıyordu ama kapı yoktu. Makarip betonun üzerine çıktı, etrafa bakındı. Kremins'in söylediği şeylerin hiçbirine benzemiyordu. Borulardan birine bir tekme savurdu. 10 santim çapındaki ana borudan içeri baktı. O anda nerede olduklarını anladı. Foseptik çukurundaydılar. Beton kitlenin etrafını gözleriyle taradı. Yumuşak, yeni kazılmış bir yer bulmaya çalışıyordu. Az sonra aradığını buldu. Kazma küreği kaptı, kazmaya başladı. Yeni kazılmış yerdeki toprağı atması 5 dakika sürdü. Hava alabildiklerini biliyordu. Yukarıya çıkan borular bunu sağlıyordu. Ama onlar aşağıda boğuluyorlarmış gibi toprağa atmaya devam etti. Tankın ancak bir insanın sığabileceği kadar geniş olan kapağını açtığında yüzlerini gördü. Korkmuşlardı ama hayattaydılar. Makkalep onlara doğru uzanırken omuzlarından ağır bir yükün kalktığını hissetti. Karanlıkta oradan çıkmalarına yardım etti. Onları canlarını yakacak kadar sıkı kucakladı. Graciele hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. "Her şey bitti," dedi. Kadın başını kaldırdı, Mahkarep'in gözlerine baktı. Mahkarep, "Her şey bitti," diye tekrarladı. "Artık kimseye zarar veremeyecek." Bölüm 46. Teknenin motor kısmı klorosrofobi yaratabilecek kadar küçük, gaz kokan bir yerdi. Mahkarep'in başının etrafına kendisini bir haydut gibi gösteren tişörtünü sarmıştı ama hala gaz kokusunun ciğerlerine inmesini engelleyemiyordu. Teknenin motorunu tamir etmeye uğraşıyordu. Yüzünden terler akarak motoru tamir etmeye uğraşırken yukarıdan birisinin seslendiğini duydu. "Hey, kimse yok mu?" Mahkarep işini bıraktı, yüzünden tişörtü indirdi. Dışarı çıktı. Jay Winston onu bekliyordu. "Jay, nasılsın? Tekneye gelsene." "Hayır, işim var. Sadece durup onu bulduklarını sana haber vermek istedim. Meksika'ya gidiyorum." Mahkarep kaşlarını kaldırdı. "O artık yaşamıyor. Kendisini öldürdü." "Gerçekten mi?" "Baja polisiyle birlikte çalışıyoruz. Oraya gidene kadar kesin bilgi veremem ama onu Playa Grande denilen bir plajda buldular. Kendisini kalbinden vurmuş. Kumsalda at kiralayan bir delikanlı onu buldu. Olay 2 gün önce olmuş. Biz yeni öğrendik." Makarev etrafına bakındı. Az ileride beyaz gömlekli ve kravatlı bir adam gördü. Kadının ortağı olduğunu düşündü. "O olduğundan eminler mi?" "Öyle diyorlar. Tanım adama yakın. Ayrıca adamın karavanını da buldular. Bilgisayarları, fotoğrafları, her şeyi oradaydı. Aradığımız adam gibi görünüyor. Bilgisayar ekranına bir de veda mesajı bıraktı." "Ne dedi?" "Bunların hepsi kulaktan dolma ama adam tüm suçu kabul etti ve ölmeyi hak ettiğini söyledi. Kısa ve dokunaklı bir mesajdı." "Silahı bulmuşlar mı?" "Henüz değil ama etrafı metal dedektörlerle arıyorlar. Bulurlarsa bu muhtemelen bizim HKP-7 olacaktır. Otopsi sırasında çıkan kurşun federal FMJ'di. Karşılaştırma için buraya getirip getiremeyeceğimizi göreceğiz." Makkale başını salladı. "Olay nasıl olmuş?" "Çok basit. Adamımız onu izlediğimizi biliyordu. Vicdan azabıyla kıvranıyordu. Notunu yazdı ve sahile gitti. Silahı kalbine dayadı. Medcezir onu kayalara sürükledi. Denize sürüklenmedi. Olayı daha ayrıntılı inceleyeceğiz. İzleri araştıracağız. Vücut suda olduğu için kurşun izini inceleyemeyebiliriz. Ama kesinlikle adamın Kremins olduğundan emin olmadan dava dosyasını kapatmayacağız." "Evet, bu güzel bir fikir." "Bundan emin olmak istiyorum. Çünkü olay intihara benzemiyor. Dediğimi anladın mı?" Kadın ısrarla ona bakıyordu. Şey asla bilemezsin. Kadın başını salladı, ilk defa gözlerini ondan ayırdı. Onları uzaktan izleyen ortağına baktı. Vegas nasıldı Terry? Terry oturdu, elindeki parçayı yere bıraktı. Şey, ben aslında bir yere gitmedim. Eğer teknenin motorunu tamir edemezsem hayalimi gerçekleştiremeyeceğimi biliyordum. Telefonun fişini çekip tüm hafta sonu teknede çalıştım. Sanırım artık gitmeye hazırım. Güzel, umarım çok balık yakalarsın. Yakalayacağım. Bir gün sen de gelmelisin. Seni balığa çıkarırım. Belki bir gün seni ziyaret ederim. Kadın yine başını salladı, etrafına baktı. Sanırım gitsem iyi olacak. Yolumuz uzun ve geç kalıyoruz. İyi avlar. Teşekkürler. Kadın gitmeye hazırlandı, tereddüt etti. Terry'e dönüp baktı. Şeroku'yu otoparkta gördüm. Gidip yıkatmalısın Terry. Fazlasıyla tozlanmış. Uzun süre göz göze bakıştılar, sessizce anlaşmışlardı. Yıkatırım, dedi Mahkalip. Teşekkürler. Bölüm 47. The Following Sea dalgaları yararak güneye, Catalina'ya doğru yavaş yavaş yol alıyordu. Mahkalip dümendeydi. Yelkenleri rüzgar doluydu, serin hava yüzüne çarpıyordu. Ufukta sisin ardında görünen ada, büyük kayadan bir katedral gibi duruyordu. Sahildeki binalar ve Avalon'un büyük tekneleri görülmeye başlamıştı. Adanın simgesi haline gelen kumarhanenin çatısı da açıkça görünüyordu. Teknenin arkasına doğru baktı. Anakara artık görünmüyordu. Sadece üzerinde "Buraya gelmeyin" uyarısı yazılmış gibi duran sis tabakası sayesinde anakaranın orası olduğu anlaşılıyordu. Oradan kurtulduğu için mutluydu. Bir an Crimmins'i düşündü. Meksika'da ardında bıraktığı şeyler için pişmanlık duymuyordu. Artık güdülerinin ve seçimlerinin sorgulanmasına gerek yoktu. Ama kendisinden daha önemli şeyler vardı. Graciela ile Raymond, Crimmins'in yanında 36 saat geçirmişlerdi. Fiziksel olarak zarar görmemiş olsalar da hala iyileşmek için zamana ve özel ilgiye ihtiyaçları vardı. Mahkalep onların hayatına daha fazla polis ve sorgulama karıştırmanın onlara yardımcı olmayacağını söylemişti. Graciela da buna katılıyordu. Köprüden kaptan köşküne baktı. Gizlice onları seyretti. Raymond sallanan sandalyede oturuyordu. Elinde balık oltası vardı. Graciela yanında ayakta duruyor. Düşmemesi için sandalyeyi tutuyordu. Mahkalep keşke çocuğun yakalayabilmesi için büyük bir balık bulabilsem diye düşündü. Ama endişeli değildi. Balık yakalamak için bol bol zamanlar olacaktı. Graciela izlendiklerini fark etmiş gibi dönüp ona baktı. Karşılıklı gülümsediler. Kadın ona böyle gülümsediği zaman Mahkalep o kadar mutlu oluyordu ki mutluluktan gözlerinin olduğunu hissediyordu. Tekne gezisi bir denemeydi. Kadın bu gezinin hem tekne hem de onlar için bir deneme olduğunu söylemişti. Aralarındaki sorunu aşmak için adamın yaptıklarını ve başlarına gelenleri kaldırıp kaldıramayacaklarını görmek için adam oradayken diğerlerinin özellikle Gloria'nın neden orada olmadığını düşünüp karar vermek için bir denemeydi. Bunları geride bırakıp bırakmayacaklarını deneyeceklerdi. Mahkalip bunu tüm kalbiyle umuyordu. Tek istediği buydu, bir şans istiyordu. Hayatına Graciela'nın girmesine yeniden inanmayı öğrenmişti. Uzun zamandır ilk defa bir amacı olduğunu hissediyordu. Yeniden ileri baktı, teknenin rotasını kontrol etti. Tepedeki çan kulesini ve hemen yanında bir zamanların ünlü bir sporcusu ve yazarı olan Zane Grey'in evinin çatısını gördü. Burası çok güzel bir kasabaydı. Oraya dönmeye ve kasabaya Graciela ve Raymond'a göstermeye can atıyordu. Güverteye bir kaçamak bakış daha attı. Graciela rüzgarda uçuşmasını önlemek için saçlarını toplamış, böylece boynunun güzel kıvrımları ortaya çıkmıştı. Mahkalep içindeki bu inanca benzer duygunun yeniden ortaya çıktığını fark ediyordu. Bu duygunun onu nereye götüreceğini bilemiyordu. Kafası karışmıştı ama umurunda değildi. O, Graciela Rivers'a inanıyordu. Kadına bakarken üzerinde sapasağlam durabileceği bir kayaya baktığından şüphesi yoktu. 43. ayrımın sonu, sayfa 387. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Kan Bağı. Yazarı Michael Connery. Çeviren İyet Çetinkaya. Seslendiren Jale Anıl. Seslendirme bitiş tarihi 19 Aralık 2014.